Leyla, Alexander Kavelius. 13. Ayrım. Visnia bir optimistti. Kısa zamanda evine geri döneceksin ve biz de seni ziyarete gelip birlikte pasta yiyeceğiz. Ama Visnia sürekli ağlıyordu da. Uzun zamandır annemi görmediğimi söylediğimde gözlerinden yaşlar boşandı. Onu yakında mutlaka tekrar göreceğimi söyleyip onu avuturken hıçkırıyordu. Kalbim acı içindeydi. Ama gözyaşlarım çoktandır kurumuştu. Ailem benden yüzlerce ışık yılı uzaktaydı. 5 gün sonra bu çiftten ayrılmak bana zor gelmişti. Misa'nın karısı birlikte geçirdiğimiz süre içinde annem gibi olmuştu. Lübyan dede sokakta sabırsızlıkla korna çaldı. Golfüyle beni almaya gelmişti. Bosanski Novi'den yaklaşık yarım saat uzakta oturuyordu. Çatışmalar hala devam ettiği için sokaklar bomboştu. Lübyan karısıyla birlikte 2 odalı, eski moda döşenmiş bir evde oturuyordu. Yaşlı kadın Müslüman olduğumu biliyordu. Bu yüzden benden nefret etmedi. Ama eve ayak basar basmaz dua etmeye başladı. Duvarları kutsal resimlerle ve ikonlarla doluydu. Çok genel konulardan söz ettik. Sadece siyaset ve savaş hakkında konuşmadık. Kısa zaman önce oğullarını savaşta kaybetmişlerdi. Bu yüzden Lübya'nın karısının gözleri sürekli yaşlıydı. Öte yandan günün büyük bir bölümünü uyuyarak geçirdim. 1 Eylül 1995 Cuma. Goran Kızılhaç üzerinden Velika Kladuşa'ya bir mesaj gönderdi. 3 Eylül 1995 Pazar. Radyo, Bosna Hersek'te Leyla için bir mesaj yayınlandı. Annenin günlüğünden. 3 gün sonra kapıda Kara'nın Leyla nerede, benimle gelmeli diyen sesini duydum. Tekrar Bosanski Novi'ye geri döndük. Karısı ve kızıyla 4 odalı bir evde oturuyordu. Kara'nın karısı Dragica çirkin ama iyi kalpliydi. Yüzü lekeler ve siyah sihirlerle kaplıydı. Ratko erkek arkadaşım olmadıkça hiçbir şey duymak istemiyordu. Evlendiğimiz günü görmek için yaşıyorum diyerek fikrini belirtti. Kocası da inançla onu onayladı. Başka türlü olmaz. Mutlaka Ratko'nun kız arkadaşı olmalı. Aynısını Lübyan ve Misan'dan da duymuştum. Güldüm. Bu düşünce bana garip geliyordu. Karan, Pedrak'ı ziyaret edeceğiz diyerek öğlen beni uyandırdı. Seni sordu. Pedrak, Banlio'daki küçük bir kasabada oturuyordu. Evinin çevresi harika meyve ağaçlarıyla çevriliydi. Bu beni hüzünlendirmişti. Aklıma köydeki büyük anne ve büyük babam gelmişti. Pedrak protez bacağı üzerinde sekerek karşımızda sırıttı. Kötürüm biri gibi görünmek istemediği için koltuk değneklerini seyrek kullanıyordu. 23 yaşındaydı, yakışıklıydı ve hala bekardı. Herhalde Ratko'nun biraz sonra bekçi köpeği gibi oraya neredeyse ışınlanmasının nedeni bu olsa gerekti. Kim bilir hangi dedikoducu ona bunu haber vermişti. Pedrak, geceyi burada geçirin diye önerdi. Odama girince hemen anahtarı kilitle döndürdüm. Bu geçen zaman içinde adeta bir alışkanlık haline gelmişti. Yan tarafta Karan ve Ratko uyuyordu. Pedrak da mutfaktaki kanepede kendine yatacak yer bulmuştu. Ertesi gün herkes evin bir yanına tembelce serildi. Radyoda müzik dinlediğim sırada Pedrak sevinçli bir ifadeyle hepimizin bir araya toplanmaya çağırdı. Gelin, hepiniz yanıma oturun, size bir şey söylemek istiyorum. Hepimiz heyecanla mutfak masasına çöktük. Pedrak bana döndü. Sana bir şey sormam gerek ve diğerleri de buna katılmalı. Hayretle sordum. Ne var? Bu kez kıpkırmızı bir yüzle kekelemeye başladı. Aslında bir şey söylemeyeceğim. Doğrudan değil. Daha çok bir soru. Benimle evlenir misin? Bir anda dilimi yutmuştum. Bu herif delilikleriyle tanınmıştı. Yardım arar gibi çevreme bakındım. Ratko bembeyaz olmuş bir yüzle sertçe yerinden kalktı. Bizimle bu şekilde alay etmemelisin. Ama Pedrak alışılmadık bir şekilde ciddiydi. Hiç de dalga geçmiyorum. Bu Ratko için çok fazlaydı. Evden dışarı fırladı. Pedrak soru sorar gibi bana baktı. Yoksa sen ve Ratko? Korkuyla başımı salladım. Yok canım. Hemen ardından Ratko içeri girdi ve tekrar bahçeye gelmemi rica etti. Çabucak konuştu. Benimle gelmek istiyorsan o halde zıpla. Değilse kal. Hiç düşünmeden seninle geliyorum dedim. Ama bununla Ratko'ya ait olduğumu kastetmemiştim. Sadece eskiden olduğum noktaya geri dönmek istiyordum. Mutfağa geri dönüp aceleyle sandalyesine yapışıp kalmış olan Pedrag'a veda ettim. Karan gülmekten kırılıyor ve susmak bilmiyordu. Pedrag, "Bekle Leyla," diye yalvardı. "Henüz bana yanıt vermedin." Davranışımın yeterli bir yanıt olduğunu söyledim. Düş kırıklığı içinde bana baktı. Sonra derin bir soluk alıp Ratko ile bana mutluluklar diledi. Bunun onu son ziyaretim olmadığını umduğunu da ekledi. Sonra Karan'a döndü. "Git, eşyalarını topla." Savaşın sonu. Bu evlilik teklifi elbette ki gururumu okşamıştı. Ama bir erkekle birlikte yaşamayı hayal bile edemiyordum. Pedrak'ın teklifi bana tamamen saçma görünmüştü. Yine de benimle dalga geçmek istediğini düşünüyordum. Ama beni rahatsız eden başka düşünceler vardı. Savaş yakında bitecekti. Sonra ne olacaktı? 2 ay daha Sahra mutfağında zaman geçirdik. Bu kez ekibimiz Kosanika'nın biraz dışında konuşlanmıştı. Kendimizi henüz bombalanmamış ama oldukça harap durumda bir ev bulmuştuk. Yukarı kata çıkan çürük bir merdiveni vardı. Alışıldığı gibi her şey son kırıntısına dek yağmalanmıştı. Dışarısı nispeten sakindi. Sadece ara sıra çatışma sesleri duyuluyordu. Bir öğleden sonra Davor ilgisiz bir tavırla "Merdiven yıkıldı, adamlar artık yukarı katta yatamaz," dedi. "Tamir edin o zaman," diye yanıt verdim. Bunun için ne yazık ki ekibin gerekli aletleri yoktu. Ratko olmadığı zaman diğerleriyle birlikte aynı odada yatmak istemeyeceğimi biliyordu. Bu yüzden yandaki küçük yapıya taşınmalıydım. Benimle gelmeyi önerdi. Bunu da güvenlik nedeniyle diye açıkladı. Kabul ettim. Ratko daha sonra merdiveni kasıtlı olarak yıktığını itiraf etti. Tabii diğerleri bunu uzun süredir biliyordu. Ratko her akşam yatağıma oturuyor ve ben uyuyana dek bir öykü anlatıyordu. Sonra şezlongumun yanındaki portatif yatağına uzanıyordu. Annesi hastalandığı için 5 gün sonra eve gitti. Evi uzakta değildi. Kostanika'nın dışında kalıyordu. "Yarın geri dönerim," diyerek bana veda etti. Kapıyı kapattıktan sonra nedense onu özlediğimi hissettim. Her zamanki gibi kendimi şezlonguma attım ama uyuyamadım. Benim için anlaşılmaz bir durumdu. Tekrar ayağa kalkıp pencereden baktım ve diğerlerinin ışığının çoktan sönmüş olduğunu gördüm. Odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolanıp durdum. Sonunda Ratko'nun yatağına uzandım. Gece yarısı kapı çaldı. Ratko, "Geri döndüm," diyerek beni selamladı. Hemen durumu fark etti. "Şuna bak, benim yatağımda ne yapıyorsun? Orada mı uyudun?" Buruşmuş örtülerin üzerinde "Hayır," diye iddia ettim. "Nasıl hayır?" diyerek beni kızdırdı. Utanarak yere baktım. Uyuyamadığını bildiğim için geri döndüm diyerek onu konuşmaya zorladım. O da gözünü bile kırpmadığı için geri döndüğünü iddia etti. O an Ratko'ya biraz aşık olduğumu fark ettim. Ona iyi geceler deyip kendi şezlonguma uzandım. Ratko, "İstersen yine yatağıma gelebilirsin," diyerek beni kandırmaya çalıştı. Fazla düşünmeden onun önerisine uydum. Daha yanına yeni uzanmıştım ki beni okşamaya çalıştı. Bir kedi gibi tısladım. "Bunu yaparsan şu an ortadan yok olurum." Bunun üzerine kardeş gibi yan yana uyuduk. Bu daha sonra bir alışkanlık haline geldi. Sabah uyuyakalmış bir durumda güneşe karşı gözümü kırparken gözlerime inanamadım. Camlı kapının önüne toplanmış mutfak ekibi içeriye bakıp utanmadan bize sırıtıyordu. Olgun domates gibi kıpkırmızı kesilmiştim. Ekip daha sonra bahçede benimle şakalaştı. "Günaydın yeni gelin hanım. İşte kahvem burada." Adamlar birbiri ardına eşyalarını toplayıp evlerine yollanıyorlardı. Hepsi yakın çevrelerden geliyorlardı. Ratko mutfak ekipmanının bir bölümünü çoktan geri vermişti. Her terhis belgesini alan için küçük bir parti düzenliyorduk. Geriye sadece 5 kişi kalmıştık. Bazen gidenlerin günde 2 kez uğrayıp bizimle zaman geçirdikleri oluyordu. "Sensiz bir türlü yapamıyoruz," diyorlardı. Bir sabah doğum günün kutlu olsun serenatlarıyla uyandım. Bütün ekip 19. yaşımı kutlamak üzere ziyaretime gelmişti. Onlar kutlamasaydı bunu tamamen unutacaktım. Beni hediyelere boğdular. Ratko bana bir makyaj seti, küçük bir ajanda ve bir kalem hediye etti. Misa'nın bir ayakkabı, Karan'ın oyuncak bir ayı verdiğini ve karısının da benim için bir beşik gönderdiğini hatırlıyorum. Gülmekten katılmıştım. 17 Eylül 1995 Pazar. Sevgili Leyla, 19. yaşın kutlu olsun. Annen seni çok seviyor. annenin günlüğünden. Bütün ekip kahkahalarıma katıldı. Ratko eve koştu ve çarşaftan bir kumaş parçası kesip getirdi. İşte bu da bebeğin yorganı dedi ciddi bir sesle. Bu kez gülmekten iki büklüm olmuştum. Ben de kolunda bebeğini sallayan anne gibi yapıp bu oyuna katıldım. Şaşırtıcı olan bu tablonun hoşuma gitmesiydi. Elbette Ratko'dan bir çocuğum olmasını ciddi olarak düşünemiyordum bile. Bu düşünceyi can sıkıcı bir sinek gibi kovaladım. Akşam Ratko yanağımdan öptü, karşı koymadım. Ama özel bir şey de hissetmedim. İlk kar düşmüştü. Çatışmalar artık tamamen sona ermişti. Bütün ekip bunun keyfini çıkarıyordu ama sadece ben iyi değildim. Anne ve babam hala yaşıyorlar mıydı? Ve eve nasıl geri dönecektim? Savaş bittikten sonra tek başına Bosna'ya gitmeye kalkmak intihardı. Ekibin geri kalanı bu bizim son günümüz diyerek sevinç çığlıkları attılar. Karan akşam yere devrilene dek içki içti. Bu fırsatta ben de ilk kez kendi isteğimle bir kutu bira içtim. Ama alkolün etkisini öylesine hissetmiştim ki hemen odama çekildim. Ratko beni şezlongda ölü gibi hareketsiz yatarken bulunca hemen başımdan aşağı bir kova su döktü. Tenim bembeyaz kesilmişti ve dudaklarım yemyeşildi. Karan ertesi gün kafası zonklayarak evine geri döndü. Ben de pek iyi değildim. Bundan sonra neler olacak diye sordum Ratko'ya. Bahçede oturup durumumuzu düşündük. Kostanika'da bir oda kiralayabilirsin diye önerdi. Ailemle temas kurana dek kirayı benim için ödeyecekti. Ama Ratko bana uygun bir yer bulamadığı için bu plan çabucak suya düştü. Bu ülkede bir Müslüman olarak tek başına olmanın hayati tehlike oluşturacağını anlamıştık. Yine düşüncelere daldık. Yavaş yavaş gerçekten korkmaya başlamıştım. Ratko birden elini masaya vurdu. Neden bu kadar zorlanıyoruz? Benimle geliyorsun. Bu elbette son çareydi. Öfkeyle bağırdım. Özür dilerim ama fazla ileri gittin. Ratko beni yumuşattı. Onun köyünden rahatlıkla ailemi arayabilirdim. Benim yanıma yaklaşmayacaktı. Başka seçeneğim kalmamıştı. Düğün. 14 Kasım 1995 Pazar. Leyla'nın diğer esirlerle birlikte Voynik'e gittiğini öğrendim. 16 Kasım 1995 Pazartesi. Radyo Bosna Hersek üzerinden Leyla'ya mesaj gönderdim. Annenin günlüğünden. Ratko bir araba ayarlayıp beni köyüne götürmeye hazırlandığında yeni yıl öncesiydi. Burada savaş tahribatından neredeyse eser yoktu. Bir nehir evlerin arasından yılan gibi kıvrılıyordu. Çevre hoşuma gitmişti. Bana K'yi hatırlatıyordu. Ama iki yer arasındaki tek bağ buydu. Burada bir bakkaldan başka hiçbir şey yoktu. Köyün her yerinde hayvanlar geziyordu. Ratko'nun da keçileri, tavukları ve domuzları vardı. Annesi bahçe kapısında bizi bekliyordu. 60 yaşında kadardı ve saçında fazlaca gri tel vardı. Arabadan indiğimizde yüz ifadesinde hiçbir değişiklik olmadı. Kadının sırtında bir elbise, bir yelek vardı. Onun üzerine de bir önlük bağlamıştı. Ayaklarında kalın yün çoraplar ve terlik vardı. Kırışık yüzünün, acının ve ağır işlerin çizgileri kazınmıştı. Çekingence onu selamladım. Ama bana sertçe bir bakış fırlattı. Ancak küçük sebze ve meyve bahçesinden geçip, küçük eve girdiğimizde beni öptü ve duygulanarak ağlamaya başladı. İşte gelinimiz diye mutlulukla bağırdı. Hayır hayır diyerek hemen bir şeyleri netleştirmeye çalıştım ama Ratko beni gizlice dürtükleyerek bir köşeye çekti. Benim haberim olmadan annesine benimle evleneceğini söylemişti. Biraz bekle diye fısıldadı. Annem yaşlı bir kadın. Açıklamalarımızla onun kafasını karıştırmayalım. Ratko'yu parça parça etmek isterdim ama dudaklarımı sıktım. Buranın fakir insanların yaşadığı bir yer olduğu gözden kaçmıyordu. Evin üst kısmı henüz inşa edilmemişti. Tavan sızdırıyordu ve duvarlar rutubetliydi. Alt katta iki minicik oda vardı. Banyo yerine bir fıçı musluğu, lavabo ve bir helal çukuru bulunuyordu. Mutfakta bir odun sobası gürül gürül yanıyordu. Yaşlı kadın bize mutfak kanepesinde yer gösterip masaya kahve koydu. Ratko çok mutluydu. Mimiklerimle ona kendimi rahatsız hissettiğimi anlatmak istedim ama o devamlı sırıtıp durdu. Tamamen kendinden geçmişti. Bu sevgili gelin nereden geliyor? Annem baban evleneceğini biliyorlar mı diye sordu annesi. Utangaç bir tavırla Saraybosna'daki beyden geldiğimi açıkladım. Kocaman açılmış gözleriyle şaşırarak, "Buraya nasıl geldin?" diye sordu. "Bizim yanımızda mutfakta çalıştı," diye ekledi Ratko. Sonra başka soruları engelledi. "Evet, Leyla şimdi yorgun. Biraz dinlenmesi gerek." Yaşlı kadın şaşırarak başını salladı. "Çocuklar, çocuklar," diyerek mırıldandı. Tam odamıza çekilmek üzereyken arkamızdan endişeyle seslendi. "O halde düğün konukları V'den ne zaman gelecek?" Sadece güldüm ve kapıyı kapattım. Oda çok az eşyayla döşenmişti. Bir yatak, bir raf ve bir masa. Tavandan akan suyun içlerine dolması için yerlere birçok kova konmuştu. "Pekala, şimdi sana gelelim," diye homurdandım. Şu düğün hikayesi yüzünden ona ciddi birkaç söz etmek istiyordum. Bütün gece kavga edip gülüştük. Köydeki insanlara seninle evlenmek istemediğimi nasıl açıklayacaksın diye sordum ona. Bana yanıt vermek yerine, "Beni biraz olsun seviyorsun değil mi?" diyerek karşı soruyla bana takıldı. Bu beni daha da kızdırmıştı. "Seni seveceğimi nereden de çıkarıyorsun? Bunu kim söyledi?" "Olabildiğince çabuk eve dönmek istiyorum," diye kestirip attım. Beyden konuşmaya başlar başlamaz Ratko beni durdurdu. Her şey kendiliğinden yoluna girecekti. O gece gözümüzü kırpmadığımız için henüz saat 5'ken tekrar ayaklarımızın üzerine dikildik. Annesi sevinçle ellerini ovuşturdu. Gelinim de çok çalışkanmış. Genellikle öğleye dek uyumaktan hoşlandığımı bilemezdi tabii. Ratko ve ben 3 kişilik kahvaltı hazırladık. Bu arada kafamıza yukarıdan sular damlıyordu. Saat 8'e doğru dışarıdan gelen gürültü ve ses kargaşasıyla yerimizden sıçradığımızda hala masada oturuyorduk. Ratko ve ben neler olduğunu anlamak üzere kapının dışına çıktık. Kulağıma "Damat nasıl, gelin nerede?" türünden birkaç cümle çalındı. Bizi uyandırmak için bütün mutfak ekibi toplanıp gelmişti. Kırsal kesimde bir kadın geceyi gelecekteki kocasının yanında geçirdiği zaman bunu evliliğin başlangıcı olarak kutlamak adetti. Bunu sadece ben bilmiyordum. Ratko da bu ziyaret karşısında şaşırmıştı. Annesi sevinçten hem ağlayıp hem gülerek kapıya çıktı. Erkekler eski bir geleneğe göre onun başörtüsünü başından çekip yaktılar. Evin içi dar olduğu için Ratko dostlarımızı bahçedeki ceviz ağacının altına davet etti. Çabucak birkaç masayı bitiştirdi. Tamamen şaşkına dönmüş bir halde herkesin tebriklerini kabul ediyordum. Hediye getirenlere teşekkür ederim dediğimi duyuyordum. Hediye gelen kahve fincanlarını, bardakları ve bir yatak örtüsünü mutfağa koydum. Ratko ile birbirimize sürekli şaşkın bakışlar atıyorduk. Keyiflerini bozmak istemediğimiz için diğerlerine bir şey söyleyemedik. Bütün bunları nasıl açıklayacaktık? Böylece hiç başlamamış olan bir evliliği kutlamış olduk. Bu öyle bir garip durumdu ki durup durup gülüyordum. Konuklar haber vermeden geldikleri için yanlarında bira, şarap ve şnaps getirmişlerdi. Karan yine sarhoş oldu ve ben yerimde sakin oturamayacak kadar heyecanlıydım. Darko beni yanına çekip neden sürekli sustuğumu sordu. Omuzlarımı silkip gülümsemeye çalıştım. Mutfak ekibi birbirleriyle aylakça sohbet ediyordu. Savaş artık konu dışıydı. Bir anda yeni komşumuz olan komutan da bize katıldı. Erkekler eski komutanlarıyla dalga geçercesine "Leyla ayağa kalk ve komutanını selamla," diyerek bana takıldılar. Gülerek ayağa kalkıp topuklarımı çakarak "Selam size," dedim. Hemen ardından Ratko'nun akrabaları da ceviz ağacının altında toplandılar. Bir amcası akordeon çaldı. Akrabaları annesiyle tek kelime konuşmasalar da Ratko ile iyi anlaşıyorlardı. Bu yaygara bir anda kafamı şişirmişti. Gürültüden, gülüşmelerden, kısacası her şeyden bunalmıştım. Odamıza kaçıp kendimi yatağa attım ve dışarıda olanların gerçek olup olmadığından kuşku duydum. Bu saçmalık artık sona ermeliydi. Eve anneme gitmek istiyordum. Savaş boyunca kaderimle uzlaşmıştım. Hep iradem dışı yaşamıştım. Çünkü öyle olması gerekiyordu. Kaderim beni bugünden sonra düşünmeye zorluyordu. Bu düğün de yeni bir uygulama mıydı? Hep kendi kendime karar vermeye iznimin olmadığı şeyler oluyordu. Ama niye şikayet ediyordum? İyiydim. İnsanlar iyiydi. Ve şimdi buradaydım. Aceleyle saçlarımı düzeltip tekrar insanların arasına karıştım. Pedrak bütün zaman boyunca beni göz hapsine almıştı ve kulağıma fısıldadı. Sende yolunda gitmeyen bir şeyler var. Çaresizlik içinde ona baktım. ona ne yanıt vereceğimi bilmiyordum. 29 Aralık 1995 Cuma. Düşümde Leyla'yı gördüm. Haykırarak ve acı içinde uyandım. Leyla'yı görmüştüm ama delirmişti. Neyse ki sadece bir düştü. Annenin günlüğünden. Ratko masanın öbür ucunda oturuyordu. Her zamanki gibi içki içmiyordu ama birbiri ardına sigara yakıyordu. Bu arada kolunu omzuma atmıştı. Ratko mutluydu. Kafamın içinde eve gitmeliyim diye bir ses uğulduyordu. Diğerleri Leyla dinle diye beni oyalayıp eski bildik Müslüman şarkıları söylemeye başladılar. Çok geçmeden ben de var gücümle bağırarak onlara katılmıştım. Kendimi sanki yabancı birinin düğünündeymiş gibi hissediyordum. Ancak güneş doğarken yatmaya gidebildim. Konuklar evlerine dağılırlarken, şuna bakın, yatağa ilk giden gelin oldu diye arkamdan seslendiler. Ratko kutlamaya yeni gelenler yüzünden yatmadı. 13. ayrımın sonu, sayfa 176, devamı 14. ayrımda.